Ayrım 23, İnfaz, David Baldacci, sayfa 281, 40. bölüm. Decker sabah 5'e kadar deliksiz uyudu. Dışarıda yağmur tüm hızıyla devam ederken kalkıp dışarıya bakmak üzere pencereye gitti. Yağmur, rüzgar, arada bir çakan şimşek ve ardından gelen gümbürtü. Hava da bu soruşturma kadar berbat durumda diye geçirdi içinden. Bir ara ayaklarına baktı, onları görebildiğine şaşırdı. Göbeği iyice erimiş olmalıydı. Aradan çok uzun zaman geçmişti. Yatağın kenarına oturup bacaklarını uzattı. Dizlerinin altındaki kiriş gergin, beli hala güçlüydü. Fiziksel olarak eskisinden çok farklı değildi ama ya zihinsel olarak? Gözlerini kapatıp kusursuz hafızasının sahip olduğu her şeyi kaybettiği yaklaşık 20 ay öncesine geri dönmesine izin verdi. Renklerin zihnine üşüşeceğini, hafızasına büyük balığa saldıran asalaklar misali yapışacağını biliyordu. Mavi, ailesini öldürülmüş halde bulduğu güne dair anısı masmavi oldu. Sanki birisi duyarsızca bir kova dolusu boyayı en çok değer verdiği şeyin üstüne boca etmiş gibiydi. Veya devasa bir kalem mürekkebini delice sağa sola boşaltmış gibi. Ve bunlar geçmişte kalmıştı. Molly ve Cassie ölmüştü. Onları geri getirmek için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Onları son nefesini verene dek en ince detayına kadar hatırlayacaktı. Bu onun için hem nimet hem de lanetti. Duş aldı, temiz giysilerini giydi ve motel odasının doğrudan sokağa açılan kapısını açtı. Binanın cephesi boyunca uzanan üstü kapalı bir verandanın bulunduğu birinci katta kalıyordu. Decker bir uçta, Mars ve James'in ortada, Davenport diğer uçta olmak üzere bütün ekip birinci kattaydı. Decker direklerden birine yaslanmış ve göğsünü karanlığa dikmiş halde dururken yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya devam ediyordu. Decker yalan dolandan hiç haz etmez, hilekârlıktan hiç hoşlanmazdı. Keza sonuç getirmeyen boş eylemlerden de. İnsanlar yanlış yapıyordu, bu bilinen bir gerçekti ve bu yanlışlar onların seçimiydi. Bu seçimlerin doğuracağı olumsuz sonuçlara katlanmak zorundaydılar. Saatine baktı, 6'yı biraz geçiyordu. Güneş dünyanın diğer tarafından bu tarafa geçmeye çalışıyordu hala. Yüzünü tam olarak gösterdiğinde bile kalın yağmur bulutlarının arkasında gizlenmiş olacaktı. Motelin bitişiğinde bir kafe vardı. Decker üstü kapalı veranda boyunca yürüyerek oraya gitti. Kafeye ulaşmak 2 dakikasını aldı. İçeride kahvaltı eden 3 müşteri vardı. Yorgun görünümlü bir garson kadın kahve dolduruyordu. Garson buyurun geçin der gibi boş masaları gösterdi. Decker kafeye girince diğer insanlardan uzakta boş bir masa bulup oturdu. Menüyü alıp inceledi. Kalp krizine altın yıldızı davetiye çıkaran kolesterol bombası yiyeceklerle doluydu menü. Garson yanına gelince bir fincan kahve, bir bardak portakal suyu ve kızarmış ekmek söyledi. ''Yumurta beyazından omlet yapıyor musunuz?'' diye sordu. Garson kadın boş boş bakınca ''Meyve salatası var mı?'' diye sordu bu kez. Kadın Decker'ın iri cüssesini tepeden tırnağa süzdükten sonra yüzünde sempatik bir gülümseme belirdi. ''Tabii tatlım, hemen getireyim. Hepsi de sağlıklı şeyler, gereğini yapacağım.'' Garson masadan uzaklaştı. 1 dakika sonra kahveyle geri döndü. Decker kahveden bir yudum aldı, sıcak ve güzeldi. Yağmur pencereleri kırbaçlarken kemiklerinin ısındığını hissetti. Gözleri yarı kapalı arkasına yaslanıp düşüncelerine yoğunlaştı. Madde 1. Roy ve Lucinda Mars'ın oğulları doğmadan öncesinde esrarengiz bir hayatları vardı. Adlarını değiştirmişler ve önceki hayatlarından kaçmak üzere buraya taşınmışlardı. Roy Mars'ın yüzündeki yara estetik ameliyattan kaynaklanıyor olabilirdi. Madde 2. Öldürülmeden önce ulusal yayın yapan bir kanalda görüntüleri yayınlanmıştı. Madde 3. Roy Mars ölümünden hemen önce kiralık kasasını boşaltmıştı. Kasanın içinde ne olduğu ve o şeylerin nerede bulunduğu bilinmiyordu. Madde 4. Lucinda Mars ölümcül beyin kanserine yakalanmıştı. Madde 5. Roy ve Lucinda Mars öldürülmüş, oğulları sahte delillerle suçlanıp hapse atılmıştı. Madde 6. Mars infaz edilmek üzereyken Charles Montgomery'nin itirafı sayesinde kurtulmuştu. Madde 7. Mars hapisten çıkarılmıştı. Madde 8. Charles Montgomery elektrikli sandalyede idam edilmişti. Madde 9. Charles Montgomery'nin yalan söylediği hemen hemen kesindi. Madde 10. Regina Montgomery kocasının itirafından maddi bir kazanç sağlamıştı. Madde 11. Regina Montgomery muhtemelen Toyota Avalon'u kiralayan adam tarafından öldürülmüştü. Madde 12. Birisi kiralık kasada bulunan bir şeyi istiyordu. Madde 13. Ve o kişi Mars'ın sahte delillerle suçlanıp hapse girmesini sağlayan kişi olmayabilirdi. Sorular yağmur gibi yağarken içlerinden öne çıkanlar şunlardı. Montgomery'ye kim para verdi? Bu Avalon'u kiralayan kişi ise nedeni neydi? Mars'ın serbest kalmasını sağlayıp peşine düşmek ve onu kiralı kasanın içindekilere ulaşması için kullanmak mıydı amaç? Öyleyse izlenen yol oldukça beceriksizceydi. O şeylerin yerini bilmek bir yana, Mars'ın kasadakilerin varlığından haberdar olup olmadığını nereden bileceklerdi? Ve neden şimdi, neden o zaman değil de aradan 20 yıl geçtikten sonra harekete geçmişlerdi? Hatta Mars ailesini öldürmeden önce neden onlara işkence yapmamış ve o şeylerin yerini söyletmemişlerdi? Belki Roy ve Lucinda Mars gerçekten de işkence görmüş ama bu sırrı mezarlarına götürmüşlerdi. Decker'ın aklına tüm bu soruları birbiriyle bağdaştırabilecek akla yatkın hiçbir varsayım gelmiyordu. Ve bu durum onda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor, acayip sinirini bozuyordu. Hafızası kusursuzdu ama bu her soruya cevap verebileceği anlamına gelmiyordu. Söylenen sözleri net olarak hatırlar, daha sonra ortaya çıkacak gerçeklerin bu sözlerin tutarsızlığını ortaya koyması durumunda yalan olduğunu anlardı. Ama bu olayda en büyük düşmanı tutarsızlık değil, yeterli bilgi sahibi olamamaktı. Beynin her an alev alacakmış gibi görünüyor. Başını kaldırıp baktığında Mars'ın yanında durduğunu gördü. Decker ona oturmasını işaret etti. ''Sana söylediğim şeyler hakkında düşünme fırsatın oldu mu?'' Mars başıydı onayladı. ''Bütün akşam düşündüm. Decker, sana söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Anne ve babamı bile tanıyamamışım. Bütün hayatım futbolun etrafında şekillenmiş.'' Mars bir şey söylemek istiyor ama anlaşılan bunu yapmak için doğru kelimeleri bulamıyordu. Sonunda başını iki yana sallamakla yetindi. Decker pes etme sakın dedi. Her an aklına bir şey gelebilir. Elinde tabakla masaya doğru gelmekte olan garsona baktı. Garson yiyecek veya içecek bir şeyler ister misiniz diye sordu Mars'a. Sadece kahve alayım. Garson kızarmış ekmek dilimlerini ve meyve dolu kaseyi Decker'ın önüne koydu. ''Al bakalım tatlım, iddiaya girerim ki çok kısa bir süre sonra dar kot pantolonla gezmeye başlayacaksın.'' Mars Decker'a merakla baksa da hiçbir yorumda bulunmadı. Garson gittikten sonra Decker bir çatal dolusu meyveyi ağzına atıp ekmeğin ucundan ısırdı. ''Mars peki senin aklına gelen bir şey var mı?'' diye sordu. Çok şey geliyor aslında. Çoğunlukla da cevabı olmayan sorular. Aslında bir şey hatırladım diyebilirim. Decker hemen nedir diye sordu. Garson Mars'ın kahvesini bırakmak üzere bir kez daha masaya geldi. Mars kadının uzaklaşmasının ardından o zamanlar kasabadaki tek sağlık kuruluşu Scotch Boulevard'daydı. Annem bir doktorla konuşmuşsa mutlaka orada olmalıdır. Dişleri için de oraya giderlerdi. Decker başını sallayarak güzel dedi. Bugün gider bir bakarız. Bu bilginin bize nasıl bir faydası olacak hala anlamış değilim. Soruşturma müspet ilim değildir. Bir şeyler akla yatkın gelmeye başlayana dek gayretle çalışmaya devam edersin. Mary ile konuştum. Olanlar yüzünden hala öfkeli. Şimdi Texas eyaletini yüklü bir tazminata mahkum etmeye daha da kararlı görünüyor. Gördüğüm kadarıyla iyi bir dost. Son avukatımla davadan çekildikten sonra işimin bittiğini düşünmüştüm. Sonra Merichik'a geldi ve davayı üstlendi. Kaç kere saatler boyu konuştuk. O sadece avukatım değil, dediğin gibi dostum da. Sadece hukuki meselelerden söz etmedik. Bana ailesinden bahsetti. Ona çok fazla şey anlatamasam da ailem hakkında sorular sordu. İlgili davrandı. Dinlemesini istediğim sürece dinledi beni. Annem ve babam hakkında neler hissettiğimi, onları öldürmüş olamayacağımı biliyordu. Eminim öyledir Melvin. Mars etrafına bakındı. James'ın burada seninle birlikte olacağını düşünmüştüm. Neden? Odası benimkinin hemen yanında. Buraya gelmeden önce yiyecek bir şeyler ister mi diye sormak için kapısını çaldım. Ama kimse cevap vermedi. İçeriden sesi geliyor muydu? Hayır, neden? Sabahın bu saatinde nerede olabilir? Decker masaya birkaç dolar bırakıp ayağa kalktı. Mars'la kalktı. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu mu düşünüyorsun? Şimdi öğreniriz. Adele acele dışarıya çıkıp James'ın odasının önüne geldi. Decker gürültülü biçimde çaldı kapıyı. Alex, Alex, içeride misin? Decker uzanıp silahına davranınca Mars bir adım geri çekildi. Kapıyı kırmamı ister misin diye sordu Decker'a. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Sese doğru döndüklerinde James'ın kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördüler. Decker rahatladı, silahını yerine koyarken neredeydin sen diye sordu. Odada şampuan yoktu, ben de resepsiyondan alırım diye oraya gittim. İşim uzun sürdü çünkü her yere bakmama rağmen kimseyi bulamadım. Sonra su almak için hediyelik eşya satan o küçük dükkana gittim. Her şey yolunda mı? Mars artık yolunda diye cevap verdi. Seni bulamayınca biraz endişelendik. Sağ olun. James'ın kendilerine doğru koşarak gelen bir kadın görünce durdu. Hizmetçi giysileri giymiş, 60 yaşlarında nefes nefese kalmış bir kadındı. Bakar mısınız, bir sorun var galiba. Decker ne demek istiyorsun diye sordu kadına. Lütfen acele edin. Kadın arkasını dönüp geldiği yoldan geriye doğru koşmaya başladı. Kadının peşinden gittiler. Köşeyi döndükten sonra U şeklindeki motelin ucuna geldiler. Kadın aralık bir kapıyı işaret etti. James'ın burası Davenport'un odası dedi. Decker bir kez daha davrandı silahına, kapıya yaklaşıp yavaşça itti. İçeriye baktığında odanın darmadağın olduğunu gördü. Hızla etrafa bakındılar. Davenport gitmişti. Hem de kendi rızası olmadan. 41. Bölüm. Decker, Bogart ve Milligan buraya geliyorlar dedi. Mars ve James'ınla birlikte odasında oturuyordu. Polis gelip Davenport'un kaybolmasıyla bağlantılı olarak bir araştırma yapmış ama işe yarar hiçbir şey bulamadan motelden ayrılmıştı. Davenport'un direndiği çok açıktı. Motelin o bölümü büyük ölçüde boş olduğundan kimse bir şey duymamıştı. James'ın yorgun gözlerini ovuştururken donuk bir sesle FBI tekrar işe dahil mi oluyor diye sordu. Davenport onlar için çalışmasa da kaçırılmasını federal büroya karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdiler sanıyorum. Decker James'ına baktı. Beti benzi atmış ve çok sarsılmıştı. Alex, silahın var mı? James'ın sert bir ifadeyle bak. Silah mı? Hayır. Neden? Sana bir silah temin edip nasıl kullanacağını öğreteceğim. Bunun gerçekten gerekli olduğunu mu düşünüyorsun? Son gelişmeler ışığında sen gereksiz olduğunu mu düşünüyorsun? James'ın bakışlarını kaçırırken ellerini gergin bir tavırla önünde kavuşturdu. Mars, anlamıyorum dedi. Neden beni değil de Davenport'u kaçırdılar? İstedikleri kişi benim. Davenport o kasada neler olduğunu asla bilemezdi ki. Decker bunu kesin olarak bilemezler dedi. Şunu da unutmayalım ki Davenport sana kıyasla çok daha kolay bir hedef. O da alt üst olmuş halde, yani Davenport mücadele etmiş, karşı koymaya çalışmış. Onun yerinde sen olsaydın neler olurdu gözünde canlandırabiliyor musun? Adamları öldürebilirdin. Mars başını ağır ağır salladı. Sanırım haklısın. Decker bir an düşüncelere dalmış göründü. Aslına bakarsan olmayabilirim diyerek ayağa kalktı. James'in nereye gidiyorsun diye sordu. Davenport'un odasına bakmaya. Polis zaten araştırmasını yaptı. Şimdi sıra bizde. Decker motel odasına girip duvara doğru yürüdü. Sırtını duvara dayayıp etrafı uzun uzun incelerken başı deniz fenerinin ışığı gibi bir o yana bir bu yana dönüyordu. James'in yanında duruyordu. Kapı ağzında dolanan Mars ise gergin ve kararsız görünüyordu. Gergin bir tavırla herhangi bir şey görebildin mi dedi. Decker Davenport 55 kilo civarındaydı değil mi diye sordu. James'in soru karşısında yaşadığı şaşkınlığı gizleyemezken sanırım o civarlarda evet benim boylarda ve oldukça ince yapılı diye karşılık verdi. Decker düşünceli bir tavırla koşucu tabii dedi ince olması gerek. Bakışları devrilmiş masanın, ters dönmüş iskemlenin, kırılmış lambanın, yatağın yanındaki alçıpanın, son olarak da yapılmamış yatağın üzerinde gezindi. James'in olay olduğunda uyuyordu herhalde. Davetsiz misafir onu uyandırmış olmalı dedi. Mars belki de erken kalkıp koşmak üzere çıkmış, kaçırıldığı için de dönüp yatağını yapamamıştır dedi. İkiniz de yanılıyorsunuz dedi Decker. James'in ikimiz birden nasıl yanılıyor olabiliriz diye sordu. Decker açık dolabın zeminini işaret etti. Koşu ayakkabıları burada, spor giysileri de. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, gece boyunca da yağdı. Ama ayakkabılarda, giysilerde kupkuru, üzerlerinde en ufak bir çamur lekesi de yok. Davenport bu havada koşuya çıkmazdı zaten. Koşu yapmaya uygun yol yok burada. Ana yolda yoğun bir trafik var, güvenli değil yani. James'in tamam o zaman uyurken saldırıya uğradı demektir dedi. Yani ben haklıyım. Decker önce kapıyı sonra pencereyi işaret etti. Ne kapının ne de pencerenin zorlandığına dair bir belirti var. Polis bunu doğruladı. İçeriye ancak anahtarla girilebilirdi. Motelin bürosunu kontrol ettiler. Kapılarda gerçek anahtarlarla açılan eski moda kilitler var ve anahtarların yedeği bulunmuyor. James'in kolay kolay vazgeçmeyecekti. Belki de temizlikçi kadının anahtarını almışlardır. Onlar da her kilidi açan bir anahtar olmalı. Decker yatağın yanına gelerek devrilmiş masaya bakın dedi. İkisi de yanına gelip masaya baktılar. Mars, yatağın yanında duran masa, üstünde lamba vardı. Masa devrildiğinde lamba da düşmüş ve parçalanmış olmalı. Ne var bunda diye sordu. Masanın bacağına bakın. Decker'ın dediğini yaptılar. Decker, lambanın bir parçası içine gömülmüş dedi. James'in masanın bacağını yakından inceledi. Durumu anladığını belirtircesine başını sallarken Mars'ın aklı hala karışık gibiydi. James'in masa mücadele sırasında devrilmiş olsaydı lamba uçar ve masadan uzakta bir yere düşerdi. Yani o durumda lambanın masaya çarpması ve bir parçasının masanın bacağına saplanması mümkün olmazdı diye saptamada bulundu. Kesinlikle dedi Decker. Alçıpan icat etti. Şuraya bakın. Decker'ın gösterdiği yere baklar. Mars ben bir şey göremiyorum dedi. James'in başını iki yana sallayarak konuştu. ''Hayır, Amos haklı, alçıpanda hiçbir iz yok. Diğer yandan masa yatağın hemen yanında duruyordu. Mücadele yaşanmış olsaydı masa duvara çarpar ve mutlaka bir iz bırakırdı.'' Decker'a baktı. ''Tüm bunlar düzmece, masa özellikle ters yüz edilmiş, lamba üstünde kırılmış. Biri Davenport'un odasının kapısını çalmış, o da kapıyı açmış. Davenport kaçırıldıktan sonra mücadele olmuş görüntüsü yaratmak için oda kasten alt üst edilmiş.'' Decker ben de aynen öyle düşünüyorum dedi. Mars iyi de neden böyle bir şey yapsınlar diye sordu. Davenport'un kendisini kaçıranları tanıdığını bilmemizi istemediler de ondan. James'in parmaklarını şaklatarak Davenport gecenin o saatinde tanımadığı kimseyi odasına almazdı. Odaya zorla girildiğine dair de hiçbir belirti yok dedi. Decker bakışları hala odada gezinirken doğru dedi. Mars vay canına, her şeyi kusursuz hafızan sayesinde mi çözdün dedi hayranlıkla. Hayır, 20 yıl boyunca polislik yaptım ve nerede ne aramam gerektiğini bildiğim için çözdüm. Mars James'ine baktı, sen de hiç fena değilsin. James'in gülümsedi, Decker'ı işaret ederek, körle yatan şaşı kalkar dedi. Decker, hayır Alex dedi, senin de gözlerin iyi, bazen benden bile çok şey görebiliyorsun. James'in ama Davenport'un bu şehirde tanıdığı yoktu ki dedi. Görünen o ki varmış. Hem de güvendiği biri. Mars o zaman konu onu neden kaçırdıklarına geliyor dedi. Jameson duvara yaslandı. Neler bildiğimizi öğrenmek için sence ona? Decker gözlerini Jameson'a dikti. İşkence yaparlar mı, döverler mi diye soruyorsun. Jameson beti benzi atmış halde başıyla onayladı. Decker bence onu pazarlık unsuru olarak kullanma ihtimalleri çok daha fazla dedi. Mars'ın aklı karışmış gibiydi. Pazarlık unsuru mu? Ne için? Senin için. 23. ayrımın sonu. Sayfa 292.